Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. İkinci ayrım. Bu kitabın yayın hakkı, yazarıyla yapılan sözleşme gereği Bilgi Yayın Evi, Basım, Dağıtım Kitap Evi ve Kırtasiye Anonim Şirketi'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kitaptan alıntı yapılamaz. Yayın evinin yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlanamaz. Oyun, film, elektronik kitap, CD ya da manyetik bant haline getirilemez. Fotokopi ya da herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz. İçindekiler. Ön söz, sayfa 7. 1. bölüm. 1570-1923 yılları arası. Sayfa 11. 2. bölüm. 1923-1938 yılları arası. Sayfa 43. 3. bölüm. 1939-1960 yılları arası. Sayfa 53. 4. bölüm. 1960-1969 yılları arası. Sayfa 139. 5. bölüm. 1970-14 Temmuz-1974 yılları arası. Sayfa 267. 6. bölüm. 15 Temmuz-1974-16 Ağustos-1974 arası. Sayfa 279. Son sözler. Sayfa 445. Teşekkür. Sayfa 455. Seçilmiş kaynakça. Sayfa 457. Ön söz. Ankara Radyosu'nda söz yayınları şefiydim. 1963 yılı Aralık ayında Kıbrıs'ta Noel Kıyımı diye bilinen acı olay oldu. Türkiye'de kıyamet koptu. Basın Yayın Genel Müdürlüğü Kıbrıs'a gönderilmek üzere bir muhabir istemiş. Hemen gönüllü oldum. Uygun görüldü. Olaydan 15 gün kadar sonra radyo muhabiri olarak Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden bir kameraman Hüseyin ve bir fotoğrafçı Celal ile Lefkoşa'ya askeri bir uçakla uçtuk. Uçakta un çuvalları ve ilaç sandıkları vardı. Lefkoşa havaalanında silahlı İngilizler denetim kurmaya çalışıyorlardı. Basın ateşesi Selahattin Sonat karşıladı bizi. Rauf Denktaş New York'a gitmiş. Doktor Fazıl Küçük haklı olarak çok üzgün, kızgındı. Arabasının önündeki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil eden armayı söktürdü. Lefkoşa'ya birçok Türk gazeteci gelmişti. Larnaka girişindeki Rum karakolunda çekilen büyük resimde bir kısmı görünüyor. Açılışı yapılmamış, odaları daha döşenmemiş olan saray otelinde kaldık. Bir büyük odada yere 3 şilte serdiler. Birer battaniye verdiler. Yemek sorun oldu. Bir iki gün sonra Selahattin Sonat aynı sorunu yaşayan gazetecilerle birlikte hepimizi eve götürmeye başladı. Eşi 20 kişiyi günlerce güler yüzle öğle ve akşam doyurdu. Bize Lefkoşa'yı genellikle Sonat gezdirdi. O günden kalma iki resim bulunuyor. İkisine de yer verdim. Duvarları bazukayla delik deşik edilmiş Çetinkaya Spor Kulübü binasını, yanmış, yıkılmış Türk evlerini gördük. Kumsalda binbaşı Nihat İlhan'ın 3 çocuğu ile eşi, saklanmak için girdikleri banyo küvetinde Rum çeteciler tarafından öldürülmüştü. O evi, o banyoyu gördük. Çocukların kanları daha tavandaydı. Duvarlarda kurşun izleri vardı. Ortanca çocuğun küçük ayakkabıları küvetin dibinde duruyordu. Biz de ağladık, bizi gezdiren basın ateşeliği görevlisi de. Alay komutanı ile görüştüm. Bazı bilgiler verdi. Bunları metinde açıkladım. Doktor Fazıl Küçük'ten bir demeç aldım. Her akşam telefonla Kıbrıs'tan haberler yazdırdım. Akşamları haber bülteninde yayımlandı. Lefkoşalılarla konuştum. Türk Mukavemet Teşkilatı'nı o zaman öğrendim. Ama yöneticileri ile konuşmak mümkün olmadı. Bilinmek ve konuşmak istemediler. Bir haber geldi. Larnaka'da ekmek kalmamış. Açlık başlamış. Larnaka'ya bir kamyon dolusu ekmek yollandı. Birlikte gittik. Yolda silahlı bir Rum durdurdu. Yola devam etmemize izin vermedi. İsrar edince bir yere telefon etmek gereğini duydu. Silahını 12 yaşındaki bir çocuğa verdi. Sonat, hiç kımıldamayın, Çocuk heyecanlanıp ateş edecek gibi, dedi. Hiç kımıldamadık. Adam içeriden çıktı. Gidebilirsiniz diye işaret etti. Larnaka'ya girmeden bu kez de Rum polisler büyük bir karakolun önünde durdurdular. Nedenini sonra anladık. Bütün ekmekleri dörde bölüp içinde mermi ve bunun gibi şeyler aramışlar. Karakol komutanı bize karakolun avlusunda kahve ikram etti. Çok sakin, nazik bir insandı. Meğer bu çevredeki kıyımları o yönetmiş. Çocukluğumda benim en iyi arkadaşım Bakırköy'de bir Rum'du. Bütün Rumlarla komşuluk ilişkileri içinde dostça yaşanırdı. Bayramlar karşılıklı kutlanırdı. İşgal döneminde Türkleri rahatsız eden Rumlar, büyük zaferden sonra İstanbul'dan ayrılmışlardır. Kalanlar bizim Rumlarımızdı. Hepsini severdik. Ama Kıbrıs Rumlarının söylemleri ve yaptıkları beni korkuttu. Şaşırtıcı, farklı bir toplum. Bunların bizim Rumlarımızla bir ilgisi yok. En nazik ve bilgilileri Kleridis, o da EOKA'cı, terör yöneticisi. Kıbrıslıların milli mücadelesi 100 yıl sürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri, İngilizlere ve Rumlara direnişleri, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması, Mücahitler, Zürih ve Londra antlaşmaları önemli aşamalardır. 1964-1967 çıkarma girişimleri kilometre taşlarıdır. Johnson mektubu bir dönüm noktasıdır. 1974 Barış Harekatı her açıdan büyük, ilginç bir olaydır. Uzun mücadelenin, direnişlerin ve çıkarmanın unutulmaz sahneleri, kahramanları, ders alınacak özellikleri vardır. Bu gerçekleri ve vatanlarını ve görevlerini çılgınca seven insanları, Kıbrıs Türkleri de, biz de iyi bilmeliyiz. Ta içinden bilmeliyiz. Bilmemek olmaz. Okuyunca bana hak vereceksiniz. Kıbrıs Milli Mücadelesi'ni bir bütün olarak anlatmayı görev bildim. Bu görevi yer yer içim titreyerek, gözlerim dola dola, heyecanla, özenle, gerçeklikten hiç sapmadan yerine getirmeye çalıştım. Kolay okumanız için genel olarak kaynaklara gönderme yapmadım. Esas olarak kaynakçadaki eserlerden yararlandım. Yalnız bazı önemli bilgilerin kaynakları için sayfa altlarına dipnot verdim. Bazı gerekli bilgileri de yine dipnotlarda belirttim. Saygılarımla. 1. Bölüm 1570-1923 yılları arası Kıbrıs'ın fethi. Osmanlı yönetimi 2. Selim'in emriyle Kıbrıs'ı almaya karar verdi. Kıbrıs, yüzyıllar içinde elden ele geçerek sonunda Venediklilerin egemenliğine girmişti. Doğu Akdeniz'in ortasındaki bu ada Osmanlı için büyük önem taşıyordu. Çok stratejik bir konumu vardı. Anadolu'ya 75 kilometre uzaktı sadece. Ayrıca Kıbrıs limanlarında ikmal yapan korsan gemileri Osmanlı yolcu ve ticaret gemilerine büyük zarar veriyorlardı. Hazırlıklar sona ermişti. Murat Reis komutasındaki 25 kadırgadan oluşan 1. Filo, 1570 yılının Mart ayı ortasında İstanbul'dan ayrıldı. Boğazın iki yakasına yığılan halkı top atışlarıyla selamladı. 2. Filo, Vezir Piyale Paşa komutasındaydı. 65 kadırga, 30 kalyondan oluşuyordu. 17 Nisan 1570 günü törenle İstanbul'dan uğurlandı. 3. Filo donanmanın büyük kısmıydı. Kaptanı Derya Ali Paşa'nın komutasındaydı. Kıbrıs seferinin başkomutanı Lala Mustafa Paşa'nın gemisi de donanma içinde yer alıyordu. Beşiktaş'ta padişahın da katıldığı büyük, görkemli bir uğurlama töreni yapıldı. 80 kadırga ve 160 çeşitli gemiden kurulu donanma padişahı ve halkı selamlayarak yola çıktı. Halk bağırıyordu. Gazanız mübarek olsun. Gelibolu'da Rumeli'nden gelen askerleri alarak yola devam etti. Anadolu askerleri Akdeniz kıyısında Finike'de toplanacaklardı. 3 filo Haziran ayı başında Rodos çevresinde birleşti. Donanma Finike'ye gelerek burada toplanan Anadolu askerleri ile su ve yiyecek aldı. Venedikliler Osmanlı'nın adaya sefer yapmak niyetinde olduğunu öğrendikleri zaman çok telaşlanmışlardı. Lefkoşa'nın eski kalesi onarılamayacak kadar yıkıktı. Lefkoşa'da 5 kilometre çevrili, 3 demir kapısı olan 11 burçlu bir iç kale inşa etmişler. Bunun için birçok Ortodoks kilisesini yıkarak taşlarından yararlanmışlardı. Surların yüksekliği 12 metre, kalınlıkları 5,5 metreydi. İç kalenin çevresinde su dolu derin hendekler yapılmıştı. Magosa Kalesi de elden geçirilip güçlendirilmişti. İkisi de düşürülmesi çok zor kalelerdi. Kıbrıs'a kuzey kıyılarından çıkmak imkansızdı. Beşparmak Dağları bir sur gibi bütün kuzey kıyısı boyunca uzanıyor, güneye pek az geçit veriyordu. Donanma Kıbrıs'ın batısından geçerek adanın güneyindeki Larnaka ya da Tuzla körfezinde demir attı. 170 kadırga, 30 kalyon ve çeşitli 160 gemi, toplam 360 gemi denizi kapladı. Direklerden ufuk görünmez oldu. Kan dökülmemesi için Venediklilere teslim olmaları önerildi. Venedikliler korkmuşlardı ama Venedik, Papalık ve İspanyol karma donanmasının yetişeceğine güveniyorlardı. Öneriyi reddettiler. Asker gemilerden karaya çıktı. Bu arada iki filo Anadolu ve Suriye kıyılarında bekleyen yeni birlikleri de alıp getirdi. Kıbrıs'ta 3000 yıldan beri birbirine karışmış melez bir halk vardı. Dipnot 1. Fenikeliler, Mısırlılar, Hititliler, Asuriler, Persler, Makedonlar, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Haçlılar, Memlükler, Cenevizliler ve son olarak da Venedikliler. Kıbrıs'a gelen Aziz Paulos, halka Hristiyanlığı yaymaya çalışmıştı. Daha sonra Bizans yönetimi halkın çoğuna kılıç zoruyla Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini ve Bizans Rumcasını kabul ettirmişti. Ortodoks halk yüzyıllar içinde dilin de etkisiyle kendisini Rum olarak görmeye başladı. Kıbrıs'a egemen olan Katolik Venedikliler Ortodoks kilisesini kapatacak, kilisenin mallarına el koyacaktı. Limanlarda İtalyan kolonileri oluşmuştu. Yol üzerindeki köyler acımasız, sert, sömürücü Venedik yönetiminden kurtaracağı için Türk ordusunu sevinçle karşılıyordu. Ordu 27 Temmuz'da Lefkoşa önüne vardı. Lefkoşa Kalesi'nin asma köprülü demir kapıları kapatılmış, asma köprüler kaldırılmıştı. Ordu savaş düzeni aldı. Ağustos'un birinci haftası sonunda taarruza geçti. Asker çok coşkuluydu. 9 Eylül günü Lefkoşa düştü. Bu arada Girne ve Baf savaşsız teslim olmuşlardı. Magosa dışında Kıbrıs'ta Osmanlı yönetimi kuruldu. Ordu geri döndü. 16 Eylül'de Magosa önüne geldi. Teslim çağrısını Magosa yönetimi de yardımın yetişeceğine güvenerek kabul etmedi. Osmanlı ordusu Magosa karşısında kışlık ordugaha geçti. Baharla birlikte hazırlıklar hızlandırıldı. 21 Haziran'da ordu taarruza kalktı. Taarruz top atışlarıyla başladı. 1 Ağustos günü burçlarda beyaz bayraklar yükseldi. Kapılar açıldı. Magosa da teslim oldu. Savaşlar çok kanlı geçmiş, Kıbrıs'ın fethi için 50 bin şehit verilmişti. Kıbrıs Beylerbeyliği kuruldu. Nüfus ve köy sayımı gerçekleştirildi. Padişah bir ferman ile Beylerbeyine, yerli halka adil davranılmasını, iyi bakılmasını emretti. Yerli halk bize Allah'ın emanetidir. Onları daima koruyacak, onlara kimsenin zulmetmesine müsaade etmeyeceksiniz. Ortodoks kilisesi açıldı, özerkliği tanındı ve yardım toplama yetkisi verildi. Feodalite sona erdirildi. Toprak köleliği kaldırıldı. Sömürü bitti. Limanlar korsan gemilerinden temizlendi. Yargı ve güvenlik örgütleri kuruldu. Venedik ve Fransız aristokratlarının toprakları da topraksız köylülere dağıtılacaktı. Kıbrıs'ta kalan askeri birliklere ek olarak Anadolu'dan çiftçi ve zanaatçı Türkler getirilerek Kıbrıs'a yerleştirildi. Sapan, alet ve hayvanlarıyla taşındılar. Göçmen getirilen il ve sancaklar şunlardı: Karaman, Sivas, Maraş, Tokat, Amasya, İçel, Yozgat, Aydın, Alanya, Teke, Manavgat, Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Niğde, Ürgüp, Darende, Akdağ, Sis ve Tarsus. Bugünkü Kıbrıs Türklerinin ataları Kıbrıs'ta kalmayı kabul eden 30 bin asker ile Anadolu'dan gelen 28.600 Türktür. Kıbrıs'a yerleştiler, Müslüman Kıbrıs Türklüğünü oluşturdular. Kıbrıs'ta 150 bin kadar yerli halk vardı. Adada imar faaliyetine girişildi. Yollar, köprüler, su yolları, çeşmeler, camiler, kütüphaneler, hanlar yapıldı. Yalnız Türklerin, yalnız Rumların yaşadığı köyler yanında karma köyler de oluştu. Kimi Türkler Rumca, kimi Rumlar Türkçe öğrendi. Çevreleri Rum köyleri ile çevrili, bazı köylerde Türkçe uzun zaman içinde unutuldu. Rumca konuşulur oldu. Dipnot 2. Yalnız Rumca bilen Türklerin çocukları Kıbrıs olaylarının patlak verdiği sıralarda Türkçe öğrenmeye başlarlar. Şimdi Kıbrıs'ta yalnız Rumca konuşan Türk kalmamıştır. Az da olsa bazıları din değiştirdiler. Rum evleri taştandı. Türkler Anadolu usulü toprak damlı kerpiç evler yaptılar. Rumlar daha çalışkan, girişken, hırslı, dedikoducu ve gevezeydi. Çağa Türklerden önce uyandılar. Türkler yavaş, çekingen, az konuşur, içe kapanık ve sabırlıydı. Rumlarla birlikte yaşadılar, ahbaplık ettiler ama din ve töre farkları dolayısıyla kaynaşmadılar. Birkaç eşkıyalık olayı ve vergi çokluğundan dolayı ayaklanma oldu ise de çabuk sonu alındı. Nüfus zamanla yaklaşık 1/3 Türk, 2/3 Rum olacaktır. Bu oran uzun süre kalır. Sonra yavaş yavaş Türkler aleyhine bozulacaktır. Katolik, Maronit ve Ermenilerin oranı toplam 1% kadardı. Kıbrıs bir barış adası oldu. Uzun yıllar çatışma ve savaş görmedi. Kıbrıs'ın bakır madeni ve ormanlarından başka önemli bir varlığı yoktu. Tarıma elverişli, verimli ve sulak toprak azdı. Meserya Ovası bozkır niteliğindeydi. Rumlar ticarete, denizciliğe, daha sonra da turizme yöneldiler. Giderek zenginleştiler. Şehirleşmeye önem verdiler. Birçok dernek, kilise ve cemaat okulları kurdular. Bazıları çocuklarını daha iyi yetişmeleri için İngiltere'ye, Fransa'ya yollayacaktı. Bütün Yunanlılar gibi ırkçı oldular. Türkler ise tarım ve hayvancılıkla ilgilendiler, fani dünyaya değer vermediler, yaşama sevincini pek tanımadılar ve önemsemediler. Pek azı ticarete merak duydu. Birkaçı esnaf oldu. Zanaatkarlar mesleklerini sürdürmeye çalıştılar. Rumlardan geri ve yoksul kaldılar. 250 yıl böyle geçti. Bu yıllar içinde Batı dünyası, Rönesans, Reform, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali gibi büyük aşamalardan geçerek ilerlerken, Osmanlılar gitgide her alanda zayıflayıp geri kalmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin ilgi ve imar eli birçok yere olduğu gibi Kıbrıs'a da uzanamıyordu. Yunanistan 19. yüzyıl başında milliyetçilik akımı dünyayı en çok da Osmanlı egemenliği altında yaşayan Balkan milletlerini etkilemekteydi. Önce Yunan bağımsızlığını amaçlayan açık, gizli dernekler kuruldu. Bunların en önemlisi 1814 yılında Rus Çarlığı'nın desteği ile Odessa'da kurulan Filiki Eterya adlı örgüttü. Örgütün üyelerinin %54'ü tüccarlardı. Ortodoks kilisesi de bu heyecan verici amacı benimsedi. Her yerde Ortodoks cemaatini ve papaz okullarına yaymaya, benimsetmeye başladı. Fener Patrikhanesi de destek veriyordu. Yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşayan Yunanlılar kaynamaktaydı. Sonunda 1821 yılında Mora Yarımadası'nda Yunan isyanı patladı. Dipnot 3. Yunan milliyetçiliği her dönemde ve bütünüyle ırkçıdır. Kıbrıs Türkleri eskiden din ağırlıklı bir Osmanlı toplumuydu. Rum ırkçılığına duyulan tepki hızlı bir milli uyanışa neden oldu. Bu tepki giderek bilinç kazandı. Yeni Türkiye milliyetçiliğinin etkisiyle gelişti. Kimseyi milletinden büyük ya da küçük görmez, barışçıdır. Toprak hırsı tanımaz, milli varlığını, kimliğini, dinini, haklarını korumaya önem verir. İsyan düşüncesi Ortodoks Kilisesi aracılığı ile Kıbrıs'a da sıçramıştı. Kıbrıs Rumları Mora isyanına gizlice para, silah yardımı yaptılar, gönüllü yolladılar. Kıbrıs Ortodoks Kiliseleri silah ve cephane deposu olmuştu. Dimitri adında bir Rum, Kıbrıs valisi Küçük Mehmet Bey'e durumu anlattı. Valinin emriyle bütün kiliseler basıldı. Bulunan silah ve cephanelere el kondu. Mora isyanına yardım etmenin dışında Kıbrıs'ta da Yunanistan'a bağlanmayı amaçlayan bir isyan hazırlandığı anlaşıldı. Kıbrıs Başpiskoposu ile bazı papazlar idam edildi. İsyancılar Kıbrıs'tan atıldılar. Dipnot 4. İstanbul'da da isyan olayını desteklediği anlaşılan Fener Patriği Gregorios ve adamları Patrikhanenin büyük kapısı önünde dini giysileri ile asıldılar. Rumlar 250 yıldır Türklerin yönetimi ve koruması altında barış içinde yaşıyorlardı. Bu olay barışı örseledi. Türklerin güveni sarsıldı. İçlerinde kuşku kaldı. Rumlar da din adamlarının idamını unutmadı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı 3. ayrımda.